Ayrım 6.
Emirler verildi. O sertçe otların üzerine atıldı. Bir süre ümitsizliğiyle savaşarak orada yattı. Başı dönüyordu. Fakat bedeninde hissettiği sıcaklıktan kendisine yine bir yudum içki verdiklerini tahmin ediyordu. Orkun biri üzerine eğilerek ona biraz et ile ince ve kuru bir dilim ekmek attı. Gri bayat ekmeği bütün açlığıyla yedi ama ete dokunmadı. Açlıktan ölüyordu. Ama bir ork tarafından önüne atılan, ne eti olduğunu tahmin etmeye cesaret bile edemediği eti yiyecek kadar değil. Doğrulup etrafına bakındı. Meri çok uzakta değildi. Hızla akan dar bir derenin kenarındaydılar. Önlerinde dağlar yükseliyordu. Yüksek bir zirve, güneşin ilk ışıklarını yakalıyordu. Önlerindeki alçak yamaçlarda, kara bir leke halinde ormanlar uzanıyordu. Orklar kendi aralarında bağırışıp tartışıyorlardı. Kuzeyliler ile Isengardlılar arasında bir kavga her an patlak verecek gibi görünüyordu. Bazıları geride kalan güneyi, uzakları işaret ediyor, bazıları da doğuyu gösteriyordu. "Pekala," dedi Uğuluk, "onları bana bırakın o halde. Öldürmek yok, daha önce de söylediğim gibi. Ama ele geçirmek için bu kadar yol geldiğimiz şeyi bırakmak istiyorsanız bırakın. Ben çaresine bakarım. Bırakın savaşçı Urukai'yi işini yapsın her zamanki gibi. Eğer Akderililerden korkuyorsanız kaçın, kaçın, işte orman orada," diye bağırdı ileriye işaret ederek. "Haydi gidin, işte orada, tek umudunuz o, haydi gidin ama çabuk olun, yoksa ben diğerlerinin aklını başına getirmek için birkaç kelle daha uçuracağım." Biraz küfür, biraz itişme kakışma oldu. Sonra Kuzeylilerin çoğu ayrılıp kaçmaya başladı. Yüzden fazla ork, nehir boyunca dağlara doğru deliler gibi koştular. Hobbitler Isengardlılarla kaldı. Kocaman yayları ve kısa enli kılıçları olan vahşi kara bir zümre. En azından 80 tane iri, esmer, çekik gözlü ork. İri ve cesur birkaç kuzeyli de onlarla kalmıştı. "Şimdi Grishnak'ın icabına bakalım," dedi Ugluk. Fakat kendi adamlarının bir kısmı bile sıkıntılı sıkıntılı güneye bakıyordu. "Biliyorum," diye hırladı Ugluk. "O lanet olasıca atlı olanlar bizim kokumuzu almışlar. Ama bu tamamen senin suçun, Snaga. Senin de öbür izcilerin de kulaklarını kesmek lazım. Ama biz savaşçıyız. Şimdi kendimize at etiyle veya çok daha iyi şeylerle ziyafet çekeceğiz." Tam o anda Pippin neden bölüktekilerin bazılarının doğuyu işaret ettiklerini gördü. O taraftan boğuk çığlıklar geliyordu ve Grishnah arkasında kendisi gibi 20 kadar orkla göründü yine. Uzun kollu, çarpık bacaklı orklar. Kalkanlarına kırmızı bir göz dikilmişti. Ugluk onları karşılamak için öne doğru bir adım attı. "Demek geri geldiniz," dedi. "Fikrinizi değiştirdiniz ha?" "Emirlerin yerine getirilip getirilmediğini, tutsakların emniyette olup olmadıklarını görmeye geldim," diye cevap verdi Grishnah. "Elbette," dedi Ugluk. "Boşuna uğraş. Ben bana verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediğini kendim kontrol ederim. Peki başka ne için geri geldiniz? Aceleyle gitmiştiniz. Arkanızda bir şeyler mi bırakmıştınız?" "Evet, bir ahmak bırakmıştık," diye homurdandı Grishnah. "Fakat yanında birkaç tane de yiğit vardı ki bırakılmayacak kadar iyiydiler. Onları yanlış yönlendireceğini biliyordum. Onlara yardım etmeye geldim." "Mükemmel," diye güldü Ugluk. "Ama eğer dövüşecek kadar cesaretin yoksa yanlış yolu seçtin demektir. Senin yolun Lugburza'ydı. Akderililer geliyor. Sizin şu kıymetli Nazgul'unuza ne oldu? Yoksa yine altındaki binek hayvanı mı vuruldu? Onu yanınızda getirmiş olsaydınız bu işimize yarayabilirdi. Eğer bu Nazgullar göründükleri gibi ise tabii." "Nazgul, Nazgul," dedi Grishnah titreyerek ve dudaklarını yalayarak. Sanki kelime ona acı bir haz veriyormuşçasına. "O çamurlu rüyalarında bile ulaşabileceğinden çok daha derinlerde olan bir şeyden söz ediyorsun Ugluk," dedi. "Nazgul, ah başardıkları şeyler. Günün birinde bunu söylediğine pişman olacaksın maymun," diye homurdandı hiddetle. "Onların büyük gözünün göz bebeği olduğunu bilmen gerekirdi. Ama kanatlı Nazgullar, daha değil, daha değil, daha onların kendilerini Ulu Nehir'in öte yanında göstermelerine izin vermez, bu kadar erken izin vermez, onları savaş için saklıyor ve başka maksatları için." "Çok şey biliyorsun galiba," dedi Ugluk. "Hem de gerekenden daha çok. Belki de Lugburz'dakiler bunun nasıl ve neden olduğunu merak edebilirler. Ama bu arada her zamanki gibi Isengardlı, Urukai bütün kirli işleri yapsın istiyorsunuz. Orada durmuş, salyalarını akıtıp durma. Ayak takımını bir araya topla. Diğer domuzlar ormana doğru tüydüler. Onları izlesen iyi olacak. Ulu Nehir'e canlı olarak varamazsın. Haydi fırla, hemen, ensende olacağım. İsengardlılar yeniden Mary ile Pippin'i aldılar ve arkalarına attılar. Bunun üzerine bölük yeniden harekete geçti. Saatler saatleri kovalarken onlar koştular. Arada bir, sadece hobbitleri yeni taşıyıcılarına aktarmak için durdular. Ya daha hızlı ve daha zorlu olduklarından ya da Grishnah'ın kafasındaki bir plandan dolayı İsengardlılar yavaş yavaş Mordorlu orkların arasından geçtiler ve Grishnah'ın adamları arkada kaldı. Kısa bir süre sonra da öndeki kuzeylilere yetişmeye başladılar. Orman iyice yaklaşıyordu. Pippin'in her yeri morarmış ve berelenmişti. Ağrıyan başı kendisini taşıyan orkun pis gerdanı ile kıllı kulağında rendelenip duruyordu. Hemen önlerinde kamburlaşmış omuzlar ve sanki tel ile boynuzdan yapılmış gibi durup dinlenmeden bir inip bir çıkan, bir inip bir çıkan, sonsuz bir zamanın kabustan saniyelerini sayan sert, kalın bacaklar vardı. Akşamüstü Uğluk'un bölüğü kuzeylilere yetişti. Parlak güneşin serin ve solgun gökyüzünde de olsa o kış güneşinin ışınları altında gevşemeye başlamışlardı. Boyunları bükülmüş, dilleri dışarı sarkmıştı. Solucanlar diye alay etti İsengardlılar. Piştiniz, Akderililer sizi yakalayıp yiyecekler, geliyorlar. Grishnah'tan gelen bir çığlık bunun sadece bir şaka olmadığını gösterdi. Gerçekten de atlarını hızla süren atlılar görünmüştü. Hala geride, uzaktaydılar ama batak kumların içinde debelenenlere yaklaşan gelgit gibi orklarla aralarını kapatıyorlardı. İsengardlılar Pippin'i hayrete düşüren iki misli bir hızla koşmaya başladılar. Yarışın sonunda yapılan mükemmel bir atak gibi. Sonra güneşin batmakta, dumanlı dağların arkasına inmekte olduğunu gördü. Toprağın üzerindeki gölgeler uzadı. Mordorlu askerler de başlarını kaldırıp hızlanmaya başladılar. Orman hem karanlıktı hem yakın. Daha şimdiden ormanın kıyısındaki birkaç ağacı geçmişlerdi. Arazi gitgide daha da dikleşerek yukarı doğru meyletmeye başlamıştı. Ama orklar durmadı. Hem Ugluk hem de Grishnah bağırıyor, onları son bir hamle için yüreklendiriyordu. Hala başarma şansları var, kaçacaklar diye düşündü Pippin. Sonra orkun omzunun üzerinden tek gözüyle geri bakabilecek şekilde boynunu döndürmeyi başardı. Doğu tarafında uzaktaki atlıların daha şimdiden orklarla aynı hizada ovada at koşturmakta olduklarını gördü. Batan güneş atlıların mızraklarını ve miğferlerini yaldızlıyor, dalgalanan soluk saçlarında pırıldıyordu. Orkları çevirip onların dağılmalarını engelliyorlar ve onları dere boyunca koşturuyorlardı. Pippin onların ne tür bir halk olduğunu merak etti. O anda Yarma Vadide daha çok şey öğrenmiş, haritalara falan daha çok bakmış olmayı diledi. Fakat o günlerde yolculukla ilgili planlar daha yetkili ellerde gibi görünüyordu ve Gandalf'tan, Yolgezer'den, hatta Frodo'dan bile ayrı düşeceğini hiç hesap etmemişti. Rohan'la ilgili bütün hatırladığı, Gandalf'ın atı Gölge Yeli'nin o diyardan geldiği idi. Bu en azından ümit verici geliyordu kulağa. Ama bizim ork olmadığımızı nereden bilecekler diye düşündü. Burada hobbitleri duyduklarını hiç sanmıyorum. Hayvana benzeyen bu orkların katledilmelerine sevinmem gerekiyor. Ama kurtulmuş olmayı da isterdim şahsen. Görünüşe göre Mary ve kendisi Rohanlı insanlar tarafından fark edilmeden onları tutsak edenlerle birlikte öldürüleceklerdi. Atlılardan birkaç tanesinin at koştururken atış yapacak kadar hünerli okçular olduğu ortaya çıktı. Atış alanına hızla girerek arkada dağınık giden orklara ok atıyorlardı. Orklardan birkaçı devrilmişti. Atlılar sonra dönüp durmaya cesaret edemeden deliler gibi atış yapan düşmanlarının oklarından kurtulmak için menzilden çıkıyorlardı. Bu birçok kez tekrarlandı ve bir keresinde oklar İsengardlıların arasına da düştü. İsengardlılardan biri tam Pippin'in önünde tökezlenip düştü ve bir daha ayağa kalkamadı. Süvariler savaş için halkayı daraltmadan gece çöktü. Birçok ork ölmüştü ama tam tamına 200 tanesi sağdı hala. Karanlığın ilk saatlerinde orklar bir tümseye vardılar. Ormanın kıyısı çok yakındaydı. Belki de 600 metre kadar ama artık daha ileri gidemiyorlardı. Atlılar etraflarını çevirmişlerdi. Küçük bir bölük Uğluk'un emrine karşı çıkarak ormana doğru koştu. Sadece üçü geri döndü. Evet, şu halimize bakın diye dudak büktü Grishnah. Ne iyi bir kumanda. Umalım ki büyük Ugluk bizi buradan da çıkarsın. O buçuklukları yere indirin diye emretti Ugluk Grishnah'a. kulak asmadan. Sen Lugdus, iki kişi daha alıp başlarında nöbet tut. Eğer o pis Akderililer bizi yaramazlarsa onları öldürmek yok. Anladınız mı? Ben hayatta kaldığım sürece onları sağ istiyorum. Ama bağırmayacaklar ve kurtarılmalarına izin verilmeyecek. Ayaklarını bağlayın. Emrin ikinci kısmı merhametsizce yerine getirildi. Fakat Pippin ilk kez olarak Merry'nin yakınında olduğunu fark etti. Orklar bağırıp silahlarını şakırdatarak büyük bir gürültü yapıyorlardı. Hobbitler de bir süre için fısıldaşma imkanı buldular. ''Benim pek bir umudum yok,'' dedi Merry. ''Çok bitkinim, pek uzağa sürünebileceğimi zannetmiyorum, serbest kalsam bile.'' ''Lembas'' diye fısıldadı Pippin. ''Lembas, bende biraz var, sende de var mı? Sanırım kılıçlarımızdan başka hiçbir şeyimizi almadılar.'' ''Evet, cebimde bir paket vardı,'' diye cevap verdi Merry. ''Ama kum gibi ufalanmıştır. Zaten ağzımı cebime sokamam.'' ''Buna gerek yok, ben...'' Fakat vahşi bir tekme Pippin'e gürültünün kesildiğini ve muhafızların dikkatlerinin üzerlerinde olduğunu hatırlattı. Gece soğuk ve durgundu. Orkların toplandığı küçük tepenin etrafında tam bir halka halinde karanlıkta altın kırmızısı parlayan minik nöbet ateşleri yanıyordu. Uzun mesafeli okların menzilindeydiler ama süvariler kendilerini ışıkta göstermiyorlardı ve orklar Ugluk onları durduruncaya kadar boşu boşuna ateşlere doğru bir sürü ok atıp durdu. Atlılar hiç ses çıkarmıyordu. Gece daha geç bir vakitte ay pusun içinden çıkınca arada bir görünmeye başladılar. Beyaz ışıkta ara sıra parıldayan, aralıksız devriyelerle hareket eden gölgemsi şekiller. ''Güneşi bekleyecekler kahrolasıcalar,'' diye homurdandı muhafızlardan biri. ''Neden bir araya gelip onları yarıp geçmiyoruz? Yaşlı Ugluk ne yaptığını sanıyor, merak ediyorum doğrusu.'' ''Merak ediyorsundur,'' diye homurdandı Ugluk arkasından çıka gelerek. ''Yani ben hiç düşünemiyorum, öyle mi? Lanet olsun sana. Sen de en az öbür ayak takımı kadar kötüsün. Solucanlar ile Lugburz'un maymunları kadar. Onlarla birlikte saldırmaya çalışmanın bir faydası yok. Onlar bir tek. Viyaklayarak tüymeyi bilirler. Ayrıca o atlı olanların sayısı düzlükte bizim takımı temizlemeye yeter de artar bile. Bu solucanların yapabilecekleri sadece tek bir şey var. Karanlıkta gözleri burgu gibi işler. Fakat bu Akderililer de karanlıkta insanların çoğundan daha iyi görürmüş. Duyduğum kadarıyla. Ayrıca atlarını da unutmayın. Gece sineklerini bile görebilirlermiş. En azından öyle söyleniyor. Yine de bu iyi çocukların bilmediği bir şey daha var. Mahur ile adamları ormandalar. Her an ortaya çıkabilirler. Görünüşe göre Ugluk'un sözleri Isengardlıları yatıştırmak için yeterliydi. Fakat diğer orkların hem moralleri bozuktu hem de asileşmişlerdi. Gerçi birkaç gözcü yerleştirmişlerdi ama çoğu yere uzanmış tatlı karanlıkta dinleniyordu. Gerçekten de hava yine çok kararmıştı. Çünkü ay batı tarafındaki kalın bir bulutun arkasına geçmişti. Pippin birkaç metre ötesini bile göremiyordu. Ateşler tepeciyi hiç aydınlatmıyordu. Yine de süvariler şafağı bekleyeceği ve dinlenmeleri için düşmanlarını rahat bırakacağı benzemiyordu. Tepeciğin doğu tarafından gelen ani bir çığlık, bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterdi. Öyle görünüyordu ki insanların bir kısmı atlarını yakına kadar sürmüş, aşağı süzülüp kamp yerinin kenarına kadar sürünmüş ve birkaç orku öldürdükten sonra yeniden yok olmuşlardı. Bir paniği önlemek için Ugluk o tarafa koştu. Pippin ile Merry doğruldular. Isengardlı muhafızları Ugluk ile birlikte gitmişti. Fakat hobbitlerin kaçmak gibi bir niyetleri var idiyse bile çok geçmeden vazgeçtiler. Uzun kıllı bir kol ikisini de enselerinden yakalayıp onları birbirlerine iyice yaklaştırdı. Grishnah'ın aralarında beliren koca kafasını ve iğrenç yüzünü belli belirsiz fark ettiler. Pis kokulu nefesi yüzlerindeydi. Onları pençeleriyle yoklamaya başladı. Sert soğuk parmaklar sırtından aşağıya doğru dokundukça Pippin ürperdi. ''Evet miniklerim'' dedi Grishnah hafif bir fısıltıyla. ''Dinlenmenin keyfini çıkartıyor musunuz yoksa çıkartmıyor musunuz? Biraz acemice yerleştirmişler sizi galiba. Kılıçlar ve kırbaçlar bir yanda, berbat mızraklar bir yanda. Ufaklıklar boylarından büyük işlerle uğraşmamalı.'' Parmakları yoklamaya devam ediyordu. Gözlerinin gerisinde soluk ama kızgın ateş gibi bir ışık vardı. Aniden Pippin'in aklına sanki düşmanının düşünceleri arasından oltasına takılmış gibi bir fikir geldi. Krishna yüzüğü biliyor. Ugluk meşgulken onu arıyor. Belki de yüzüğü kendisi için istiyordur. Pippin'in içine soğuk bir korku düşmüştü ama aynı zamanda da Krishna'nın arzusundan nasıl yararlanabileceklerini düşünüyordu. Onu böyle bulabileceğini zannetmiyorum diye fısıldadı. Onu bulmak o kadar kolay değil. Bulmak mı dedi Krishna. Parmakları dolanmayı bırakarak Pippin'in omuzunu kavradı. Neyi bulmak, neden bahsediyorsun ufaklık? Pippin bir an için sessiz kaldı. Sonra aniden karanlıkta gırtlağından bir ses çıkardı. Gollum, Gollum, hiç kıymetlim diye ekledi. Hobbitler Krishna'nın parmaklarının seyirdiğini hissettiler. O, o diye tısladı Gulyabani hafifçe. Demek bunu kastediyorsun. O, o, çok çok tehlikeli miniklerim. Belki de dedi Pippin'in tahminini fark ederek dikkat kesilmiş olan Merry. Belki de ama sırf bizim için değil. Yine de sen daha iyi bilirsin. İstiyor musun, istemiyor musun ve karşılığında ne vereceksin? İstiyor muyum, istiyor muyum dedi Krishna sanki aklı karışmış gibi ama kolları titriyordu. Karşılığında ne mi vereceğim, ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyoruz dedi Pippin sözcüklerini dikkatle seçerek. Karanlıkta el yordamıyla aramanın bir faydası yok. Seni bu zahmetten kurtarabiliriz ama önce bacaklarımızı çözmen lazım. Yoksa ne bir şey yaparız ne de yerini söyleriz. Benim minik körpe ahmaklarım diye tısladı Krishna. Elinizde bulunan her şey ve bildiğiniz her şey zamanı gelince sizden alınacaktır. Her şey. Sorgucuyu tatmin edebilmek için söyleyebileceğiniz daha başka şeylerin de olmasını dileyeceksiniz. Emin olun öyle olacak. Çok kısa bir süre sonra. Sorguyu aceleye getirmeyeceğiz. Hayır efendim, ne demeye sağ bırakıldığınız sanıyorsunuz? Benim sevgili minik dostlarım, emin olun iyilik olsun diye değil. Bu Ugluk'un hatalarından biri bile değil. Buna inanmak benim için kolay dedi Merry. Ama avınızı henüz eve götüremediniz. Ve ne olursa olsun işler sizin lehinize olacağı benzemiyor. Isengard'a gitsek bile bundan kâr edecek olan büyük Krishna olmayacak. Ne bulursa Saruman alacak. Eğer kendin için bir şeyler istiyorsan şimdi tam sırası. Krishna hiddetlenmeye başladı. Saruman ismi onu özellikle sinirlendirmişti adeta. Zaman geçiyor ve kargaşa yatışıyordu. Ugluk veya Isengardlılar her an dönebilirdi. Sizde mi? İkinizden birinde mi? Diye hırıldadı. Gollum, Gollum dedi Pippin. Bacaklarımızı çöz dedi Merry. Ork'un kollarının korkunç bir biçimde titrediğini hissettiler. Lanet olsun size, sizi minik haşereler diye tısladı. Bacaklarınızı mı çözeyim? Bedenlerinizdeki bütün düğümleri tek tek açacağım. Sizi kemiklerinize kadar arayamayacağımı mı sanıyorsunuz? Aramakmış. İkinizi de dilim dilim keseceğim. Bacaklarınızı çözeyim de kaçasınız değil mi? İkinizi de kendime alıkoyacağım. Aniden onları yakaladı. Uzun kollarında ve omuzlarındaki kuvvet korkunçtu. İkisini de birer koltuğunun altına alıp onları şiddetle iki yanına bastırdı. Ağızlarına nefes almalarını engelleyen koca birer el kapatmıştı. Sonra iyice eğilerek ileri atıldı. Tepeciğin kenarına gelinceye kadar hızla ve sessizce ilerledi. Orada gözcüler arasından bir boşluk bularak kötü bir gölge gibi gecenin içine, yamaçtan aşağıya, ormandan akıp gelen dereye, batıya doğru süzüldü. O tarafta sadece tek bir ateşin yandığı geniş bir açıklık vardı. Birkaç metre gittikten sonra etrafı gözetleyip dinleyerek durdu. Ne bir şey görünüyordu ne de duyuluyordu. Neredeyse iki büklüm olmuş yavaş yavaş ilerlemeye devam etti. Sonra çömelerek tekrar dinledi. Sanki ani bir hamleyi göze almış gibi ayağa kalktı. Tam o anda bir süvarinin kara şekli tam önünde yükseliverdi. Bir at burnundan soluyarak geriledi. Bir adam bağırdı. Krishna hobbitleri de altında sürükleyerek kendini dümdüz yere attı. Sonra kılıcını çekti. Kurtulmaları veya kaçmalarındansa tutsaklarını öldürmeye niyetli olduğundan kuşku yoktu. Ama bu onun sonu oldu. Kılıç belli belirsiz çınladı ve sol tarafında uzakta duran ateşin ışığında biraz parıldadı. Karanlıktan bir ok ıslık çalarak geldi. Büyük bir ustalıkla nişan alınmış ya da kader tarafından yönlendirilmişti. Ok Krishna'nın sağ elini parçaladı. Kılıcını düşürerek viyakladı Krishna. Hızla yaklaşan bir atın ayak sesleri duyuldu. Krishna henüz ayağa fırlayıp koşmaya başlamıştı ki bir atlı tarafından yere serildi ve bir mızrak onu delip geçti. Tüyleri ürperten bir çığlık atarak kıpırdamadan yığıldı kaldı. Hobbitler Grishnah'ın onları bıraktığı şekilde yere yapışmış halde kalmışlardı. Başka bir atlı hızla arkadaşının yardımına geldi. Görme yetilerindeki özel bir keskinlikten midir yoksa başka bir histen midir bilinmez, at onların üzerinden sıçrayarak geçmişti. Ama atın sürücüsü o an için son derece büzüşmüş duran ve kıpırdamaktan bile korkan, elf pelerinleriyle örtülmüş yatan Pippin ile Merry'i görmemişti. Sonunda Merry kıpırdanarak yavaşça fısıldadı. Şimdiye kadar iyi gitti. İyi de biz şişlenmekten nasıl kurtulacağız? Cevap neredeyse hemen geldi. Grishnah'ın çığlıkları orkları ayağa kaldırmıştı. Tepecikten gelen bağırışlardan ve acı çığlıklardan hobbitler yokluklarının fark edildiğini tahmin ettiler. Büyük bir ihtimalle Ugluk birkaç kelle daha uçuruyordu. Sonra aniden sağ taraflarından, gözcü ateşleri halkasının dışından, orman ve dağ tarafından orkların karşılık veren sesleri duyuldu. Belli ki Mahur gelmiş ve orkları kuşatanlara saldırıyordu. Dört nala giden atların sesi duyuldu. Süvarilerin bir kısmı yeni gelenlerle ilgilenmek için gruptan ayrılırken, ork oklarını göze alarak herhangi bir yarma hareketini engellemek için tepecik etrafındaki halkayı daraltıyorlardı. Aniden Merry ile Pippin hiç hareket etmeden halkanın dışında kaldıklarını fark ettiler. Kaçışlarını engelleyecek hiçbir şey kalmamıştı. "Şimdi," dedi Merry, "eğer ellerimiz ve ayaklarımız serbest olsaydı kaçabilirdik. Fakat düğümlere dokunamıyorum, ısıramıyorum bile." "Uğraşmaya hiç gerek yok," dedi Pippin. "Sana söyleyecektim, ben ellerimi açmayı başardım. Bu ilmekler göstermelik duruyorlar. Önce bir ısırık lambası alsan iyi olacak." Bileklerindeki ipleri sıyırarak cebinden bir paket çıkarttı. Peksimetler kırılmıştı ama yapraktan kapları içinde hala iyi durumdaydılar. Hobbitlerin her biri ikişer üçer parça yediler. Peksimetlerin tadı onlara o zarif yüzleri, kahkahaları ve artık çok uzaklarda kalmış olan, sakin günlerde yenen dört başı mamur yemekleri hatırlattı. Bir süre düşünceli düşünceli yediler karanlıkta oturup, yakındaki savaşın bağırtıları ve seslerine kulak asmadan. Yaşadıkları ana ilk geri dönen Pippin oldu. "Gitmemiz gerek," dedi. "Bir saniye." Grishnah'ın kılıcı yakınlarında duruyordu. Fakat kılıç onun kullanamayacağı kadar ağır ve hantaldı. O yüzden Pippin emekleyerek Gulyabani'nin cesedine yaklaştı ve uzun keskin bir bıçağı kınından çekip aldı. Bununla iplerini hızla kesti. "Şimdi davran," dedi. "Biraz ısınınca belki yeniden ayakta durmayı becerir, yürüyebiliriz. Fakat her halükarda yola emekleyerek başlasak iyi olacak." Emeklediler. Çimenler yüksek ve sıktı. Bu onların işine yaradı. Ama bu zorlu, uzun bir uğraş olacaktı. Derin kıyıları arasında kara gölgeler içinde çağıldayarak, akan derenin kenarına gelinceye kadar gözcü ateşinden kaçınmaya dikkat ederek yollarında gıdım gıdım ilerlediler. Sonra arkalarına baktılar. Sesler kesilmişti. Belli ki Mahur ile adamları ya öldürülmüşler ya da püskürtülmüşlerdi. Süvariler kasvetli, sessiz gece nöbetlerine dönmüşlerdi. Bu çok uzun sürmeyecekti. Gece daha şimdiden iyice sonuna yaklaşmıştı. Bulutsuz kalan doğu tarafında gökyüzü solmaya başlamıştı bile. "Saklanmalıyız," dedi Pippin. "Yoksa bizi görürler. Bu atlıların bizi öldürdükten sonra ork olmadığımızı fark etmeleri pek işimize yaramaz." Ayağa kalkarak ayaklarını yere vurdu. "O ipler tel gibi kesti her yanımı ama ayaklarım yeniden ısınmaya başladı. Artık sendeliğe sendeliğe yürüyebilirim. Senden ne haber Merry?"